Ayrım 4.
Genç kadın hipnotize olmuş gibi mektubu masaya bırakıp ayağa kalktı. Buz kovasından aldığı şampanya şişesini yavaş, becerikli bir edayla açtı. Mantar yumuşak, tok bir sesle şişeden ayrıldı. Moe Chandon yumuşak, tahrik edici köpükleriyle küçük bir zevk ırmağı gibi kadehlere aktı. Kadehlerden birini eline aldı ve diğerine dokundururken gözyaşları içinde mırıldandı. Şerefine babaanneciğim, şerefine. Chopin'in Larghetto'su eşliğinde kadehini yudumlarken içeride çalan cep telefonuyla yolculukta olduğu dünyadan geri döndü. Kadehi elinde içeriye gidip komodinin üzerindeki telefonuna baktı. Arayan kocasıydı. Bir an düşündü ve açtı. Merhaba canım. Kocası onun rüyada gibi ve hüzünlü sesini fark etmişti. Her şey yolunda mı sevgilim diye sordu. Evet, evet her şey yolunda. Kusura bakma, ancak bir banyo yapıp kendime geldim. Onun için seni daha önce arayamadım. Yolculuk yorucu mu geçti? Hayır, tam aksine, yolculuk son derece rahattı. Ama biliyorsun işte, bütün bu olay kendi başına bende fark etmediğim bir ağırlık yarattı. Kocasının sesi mümkün olsa onu geri çağırmak arzusunda ama ihtiyatlıydı. Hala vazgeçebilirsin, bunu biliyorsun. Evet, biliyorum. Ama dönmeyeceğim. Kısa bir sessizlikte, önce hangisi devam edeceğini bilemedi. Yine erkeğin sesi duyuldu. Biliyorsun sevgilim, ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. Hüma'nın alaylı bir gülümsemeyle dudakları kıvrıldı. Evet, biliyorum dedi, oradasın. Bu iki kelime, mekanlar arasındaki mesafeyi belirtmesi açısından, durdukları noktayı çok net bir kez daha anons eder gibiydi. Beni sık sık haberdar et lütfen, merakta bırakma. Olur canım, bugün için kusura bakma, gerçekten ancak kendime geliyorum. Nedense otele geldikten beri yaşadıklarını, babaannesinin mektubunu, 6 ay önceden ısmarlanmış şampanyayı anlatmak istememişti kocasına. Bu yaşadıklarını tamamen kendine ait, babaannesiyle arasında kalacak bir sır olarak görüyordu. Açık kapının ardından görünen salondaki masaya baktı. Kalktığı koltukta sanki babaannesini görür gibi oldu. Bembeyaz topuzlu saçları, iri mavi gözleri, kulaklarında zümrüt sallantılı küpeleri, boynunda South Sea incileriyle yaşlı Hüma, şampanya kadehini eline almış ona gülümsüyordu. Az ötede diğer koltukta ise 1913 yılından 17 yaşındaki Hüma, şantiyi dantelli elbisesi, boynunda Aurora'nın incileri, kulağında damla inci küpeleri, huzurlu ama mücadeleci bir tebessümle diğerini seyrediyordu. Hüma bir an için nefesinin kesildiğini zannetti. Artık tamamen babaannesinin hayatını sahiplendiğini, onunla yaşamakta olduğunu bir kez daha ve bu kez her defasından çok daha kuvvetli hissediyordu. Kocasıyla daha fazla konuşmak istemiyordu. Aralarındaki diyaloğun hiçbir anlamı yoktu. Yarın seni ararım, beni merak etme derken konuşmayı bitirmek istediği arzu etmemesine rağmen çok belliydi. Peki sevgilim, ama lütfen beni merakta bırakma. İyi geceler canım, iyi geceler. Ah pardon, babamlara da iyi olduğumu söyler misin lütfen? Kocasının hayreti sesinden belliydi. Babanları da mı aramadın? Hüma bunun kendisi için ne kadar garipsenecek bir durum olduğunu biliyordu. Hayır, dedim ya ancak yerleştim. Sen sağ salim otelde olduğumu haber verir misin lütfen? Yarın onları da arar, uzun uzun konuşurum. Peki. Tekrar iyi geceler. Sana da canım. Telefonu kapadığında içerideki odaya tekrar göz attı. Masa bıraktığı gibi duruyordu. Babaannesinin ne yaşlı ne genç görüntüleri artık orada değildi. İstanbul'da bıraktığı hayatını, ailesini, kendisine nasıl bu kadar uzak ve yabancı hissettiğini anlamaya çalıştı. Sıhhatli bir durum değildi yaşadığı, bunun farkındaydı. Ama şu anda elinden gelen bir şey yoktu. Babaannesinin hayatını kendin seçtiğin gibi yaşa, yoksa senin hayatın olmaz sözleri zihninde yankılandı. Evet, kendi hayatı. Ama yaşamaya başladığı aslında kendi hayatı mıydı, yoksa babaanne Huma'nın hayatının bir yansıması mıydı? Her halükarda ona sıcaklık, mutluluk veriyor, babaannesinin kendisinden daha genç ve çeşitli yaşlardaki hayaletleriyle beraber, ılık, puslu, pastel renkli bulutların sardığı gizemli bir rüyada yolculuk yaptığı hissine kapılıyordu. Dokunamasa, konuşamasa dahi, enerji olarak varlığını hissettiği diğer hümaları yaşamak üzere kadehini doldurdu ve düşüncelerini Dvorak'ın violonsel bestesine bıraktı. Huma o geceyi 1913 Ağustos'unda babaannesinin bu süitte kaldığı aylar süresince yaşadıklarıyla şekillenen rüyalarla geçirdi. Babaannesinin kocası Nesim'e karşı iflah olmaz aşkını, Nesim'in ve Nijel'in birbirinden kopamayan çaresiz tutkularını, genç tecrübesiz Huma'nın sadece içgüdülerine ve aşkına güvenerek aldığı riskleri ve hem sevdiği erkeği hem onun sevgilisini kendisine ait kılmasını, bütün çapraşıklığına rağmen peri masalından sahneler gibi sabaha kadar yaşayarak sonunda uyandığında güneş henüz doğmuştu. Bedeni fiziksel olarak bir zaman yolculuğundan dönmüş gibi tatlı bir yorgunluk içindeydi. Gerçi tek başına bitirdiği Moeşando'nun bu haline tatlı bir etkisi olduğu da inkar edilemezdi. Yaz güneşinin odaya dolan aydınlığı ve bahçeden gelen esintinin rehavetine kendisini teslim ederek bir müddet daha yattığı yerde oradaki varlığını, yaşadığı farklı yolculuğu ve kendini henüz yaşanmamış bekleyenleri düşünerek bu yeni dünyasının tadını çıkardı. Yanı başındaki konsolun üzerindeki telefondan oda servisini aradı ve çay siparişi verdi. Yola çıktığından beri canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Yaşadığı heyecan onu tıkamıştı. Bir an önce kendisini dışarıya atıp babaannesinin gezindiği mekanlarda dolaşmak, bulacağı bir şey olmasa bile onun adım attığı yerlerden geçmek, oraların havasını solumak istiyordu. Süite girdiğinde telefonun yanına bırakmış olduğu diğer zarfları akşam hiç açmamış olduğunu fark etti. Otele girdiği andan itibaren yaşadığı sürprizlerin şokuyla zarfları oraya koymuş ve unutmuştu. Zarfları teker teker açtı. Royal London Balesi'ne, Londra Filarmoni Orkestrası'nın konserine ve Sadler's Wells'de bir oyuna alınmış biletler onu tekrar gülümsetti. Babaannesinin bedeninin şu an Aşiyan mezarlığında olduğuna inanmak gerçekten mümkün değildi. Onu gözeten bir melek gibi her anında daha önceden hazırladığı bir sürprizle yanındaydı. Huma aniden içinde bulunduğu hayalimsi nostaljik ruh halinden kurtulmuş, bir an evvel sokaklara çıkma, günlük hayatın içine karışma enerjisiyle dolmuştu. Ama bu enerjinin arkasında da yine aslında 78 sene önce aynı yerleri dolaşan babaannesini tekrarlama arzusu yatıyordu. Çayını içip duşunu aldı ve küçük defterindeki notları tekrar gözden geçirerek kendisine bir program yaptı. Babaannesi zaten yaptığı programla 3 akşamını doldurmuştu. Gündüzleri nerelere gideceği ise zaten 1913 yılında babaannesinin yaşadığı programla belirlenmişti. Bir pantolon ve kısa kollu minik bir ceketten oluşan beyaz keten takımını giydi. Gür bal rengi saçlarına at kuyruğu yapıp çantasıyla takım taba rengi mokasenlerini ayağına geçirip otelden çıktığında kendisini bağımsızlığını yaşamaya giden liseli bir genç kız gibi hissediyordu. Yüzünde mutluluk, heyecan, dudaklarında tatlı bir gülümseme, çantasını omuzuna asıp St. James Park'ın yolunu tuttu. Huma, kocası Nesim'in babaannesine yapmış olduğu programı aynen takip ederek Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square, Oxford Street, St. James Palace, Hyde Park, Marble Arch, St. Paul's Cathedral, Knightsbridge'i gezdi. Bond Street'teki sanat galerilerini dolaştı. Sırf babaannesinin yaptığını yapmak için kendisine birkaç hediye aldı. 1830 yılında Konstantinoplu Galata sırtlarından resmeden yağlı boya tabloyu Ressamının meçhul ve fiyatının yüksek olmasına rağmen almadan galeriden ayrılamadı. Babaannesi de bunu yapardı, emindi. Times Nehri'nde sandalla gezintiye çıktığında, kendisinden başka herkesin çift olarak bu romantik yolculuğu yaptığını izlerken, garip bir şekilde hiç kalbi burulmadı. Victoria Albert Museum'da, babaannesinin yosun gözlü mihracesine değil benzeyen, andıran kimseye bile rastlamadı. Ama neredeyse tam bir günü geçirdiği müzede, koridorlarında 78 yıl evvel başlayan bu aşkın sonunun ne olduğunu düşünerek dolaştı. Babaannesinin yaşadığı pek çok şey, hala sır perdesi arkasında olmasına rağmen, cevaplara açılan kapının anahtarının kendisinde olduğunu bilmesi ve kısa bir zaman sonra sırların tamamına vakıf olacağını hissetmesi keyfini gıdıklıyor gibiydi. Haftası dolduğunda Londra'da daha fazla kalmak istemediğini fark etti. Esas cevapların New York'ta olması onu bir an evvel diğer kıtaya yönlendiriyordu. Royal Ballet'e olan bilet 7 Haziran Cuma akşamına alınmıştı. Onu seyrettikten sonra artık yola çıkabilirdi. Macmillan'ın koreografisini yaptığı Winter Dreams gerçekten yaz başında bir kış rüyasıydı. Darcy Bustle ve Royal Ballet'e yeni gelmiş olan Irek Muhammedov'un başrolleri üstlendiği temsil, bir başka muhteşem ikili, Viviana Durante ve Anthony Dowell'ın yeteneğiyle baleye şiir söyletiyordu. Huma sık sık gözlerinin yaşlanmasının, seyrettiği balenin onu duygusallaştırmasından mı, yoksa içinde olduğu son zamanların ruh halinden mi kaynaklandığını sorgulamadı bile. Bu mutluluk veren bir hüzündü. Çıktıktan sonra Cunningham's'ta ayırtmış olduğu masada mükellef bir akşam yemeğini, mükemmel bir Fransız şarabı eşliğinde, mum ışığında tek başına yerken, günlerdir olduğu gibi yine kendisini hiç yalnız hissetmedi. Prusya mavisi ipek robu, boynunda South Sea incisiyle klasik bir şıklık sergileyen bu göz alıcı güzellikteki genç kadının, yalnız oturmasının dikkat çekmemesi mümkün değildi. Terk edilmiş veya son anda randevusuna gelmeyen biri tarafından yalnız bırakılmış bir kadın hali yoktu. Zira dudaklarındaki, gözlerindeki ifade, onun ne kadar mutlu ve keyifli olduğunu belli ediyordu. Ama böyle güzel bir kadının mutluluğunu tek başına kutlaması da garipsenecek bir olaydı. Huma çevresindeki masalardan kendisine kibarca, rahatsız etmeden de olsa merakla uzanan bakışları fark edince daha da keyiflenmişti. Şarabından aldığı yudumun burun kanatlarında aromasını, damağında bukesini özümserken, dıştan göründüğünün aksine kendisini babaannesi, Nesim, Nigel ve Celeste'le oturuyor gibi hissediyor, tek başınalığında kalabalık bir mutluluk yaşıyordu. Buz dolu tabaktaki istiridyelerden birini daha eline aldı. Her anının tadını çıkararak resim yapar gibi karabiber ve limonla süsledikten sonra ağzına attı. Babaannesinin anlattığı gibi damağında ve boğazında denizin tuzlu tadını bırakarak kayan istiridyenin yolculuğunu kadehindeki buz gibi beyaz şarapla tamamladığında yanında görünmeyen bir aşığın varlığını hisseder gibiydi. Gece otele dönüp valizlerini toplamaya başladığında, Londra'dan gitmeye bu kadar hevesli olmasına rağmen garip bir şekilde de hüzünlendiğini fark etti. Galiba babaannesinin hayatının bir dönemini artık geride bırakacak olmanın, onunla buluştuğu geçmiş zaman perdesinin ilkinden uzaklaşacağının verdiği bir hüzündü bu. 8 Haziran Cumartesi sabahı uyandığında hayretler içinde kaldı. Zira hava garipsenecek bir şekilde babaannesinin 78 sene evvel Londra'yı terk ettiği gün olduğu gibiydi. Elbette Kasım soğuğu yoktu ama şehir sicim gibi yağan yağmurla o günkü gri, puslu, melankolik havasına bürünmüştü. Hatıra defterindeki satırları hatırladı aniden. 1 Kasım Cumartesi sabahı Londra soğuk, puslu ve karanlıktı. Sicim gibi devamlı yağan yağmur, gri, sisli şehrin üzerine çökmüş, insanı bu şehirden ayrıldığına memnun ediyordu. Kahvaltı servisini odaya istemiştik. Çay fincanım elimde, henüz gecelikle pencereden bakarken bu şehrin hayatımızda gerekli yeri aldığını ve artık işinin bittiğini düşündüm. İzlerini ve işaretlerini bize bırakarak. Evet, bu şehirden ayrıldığına o da memnundu. Hayatında gerekli yerini almış ve görevi bitmişti. Bir eksiği kalmıştı. Telefonu açıp kahvaltısını ısmarladı. Sayfa 40. New York, New York. Huma, New York yolunda uçaktaki yerine yerleştiğinde bir haftadır ilk kez Trevor Harris'i hatırladığını hayretle fark etti. Karşı sırada onun yerinde yaşlı, şık bir İngiliz çift oturmaktaydı. Huma ile göz göze gelince karşılıklı gülümseyip selamlaştılar. Okyanus aşırı bu yolculuğu babaannesinin hatıratından notlar aldığı defterini ve fotokopi çektiği sayfaları okuyarak ve kendisini New York macerasına hazırlayarak geçirmek istiyordu. Uçağın kapıları kapanana kadar yan koltuğunun dolup dolmayacağını merakla bekledi ve boş kalacağından emin olunca keyiflendi. Hostesin ikram ettiği hoş geldiniz şampanyasını alıp kulaklıklarını taktı. Klasik kanalı ayarladı ve çantasından defterini çıkardı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu eşliğinde içkisinden bir yudum içti ve defterini açtı. İlk sayfaların arasındaki kart, geçen haftaki yolculuk arkadaşını bir kez daha anımsattı. Gotik harflerle basılmış ismi tamamlayan telefon numaraları ve e-mail adresi olan gayet şık ve sade bir karttı. 212 bölge kodundan adresinin New York olduğu kesindi. Ama mesleği, uğraşıyla ilgili hiçbir işaret yoktu. Huma, aile büyüklerinin 1913'te karşılıklı iki ülke arasında yolculuk yapması ve kendilerinin de bir yolculukta rastlaşması dışında hiçbir ilişkilerinin olmadığı yabancıyla bir daha karşılaşmalarının, görüşmelerinin anlamsızlığını düşünerek kartı çantasının içine alelade bir şekilde attı ve ilgisini defterindeki notlara çevirdi. Yemek servisinde sadece kuşkonmazlı somon ve ringa balığı tabağına itibar etti. Babaannesinin sır dolu kasasına gittikçe yaklaşıyor olmak, heyecanını öylesine canlı tutuyordu ki ne karnı acıkıyor ne uykusu geliyordu. Işıklar sönüp yolcular uykuya çekildikten sonra kulağında müziği Kasım 1913'te muhteşem Lusitania Transatlantik'inde New York'a giden babaannesinin yolculuğunu yaşamaya başladı. Yolculuğunu olabildiğince Nesim'le benim yaptığım gibi yap demişti babaanne Huma. Ama artık ne Lusitania vardı ne Lusitania'nın yolcularından eser kalmıştı. Herhangi bir lüks gemide yolculuk, ona eskilerden hiçbir ipucu, hiçbir esinti vermeyecekti, bundan emindi. Onun için bir an önce okyanusu aşıp asıl durağa New York'a varma telaşındaydı. Pencereden altlarında uzanıp giden okyanusa bakarken hüznüne hakim olamadı. O uçsuz bucaksız derinlikte bir yerlerde, Nigel'ın Lusitania'dan bırakılan cesedinin gömülüp gittiğini bilmek, şimdi farklı bir tesir yaratıyordu onda. Hatıratını okurken, babaannesinin neden o kadar anlayış ve şefkat gösterdiğini tam çözemediği bu melankolik sevgiliyi, şimdi tanıdığı ilk günden daha çok kendisine ait hissediyordu. Babaannesinin satırlarına döndü. Onun kollarından sıyrılıp yatağa doğru yürüdüm. Nigel, bedeninin enerjisi, ruhunun feri tükenmiş gibi, tek kolunun üzerine başını yerleştirip yan dönmüş yatıyordu. Yorganı açıp yatağa girdim. Kollarımdan birini başının altından geçirdim. Diğerini bedeninin üzerinden sarıp yanına uzandım.